Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa
Bey? Sağ olun Ünsal Bey, sizler nasılsınız?
Teşekkür ederim. Önce bu hafta içerisinde neler yaşadık böyle? Neler oldu böyle?
Maalesef, evet.
Eli kanlı katillerini gördük. Türkiye'nin siyaseten bir açılımını görmeye çalıştık. Başka şeyler oldu. Başka bir
küresel BRICS'le
alakalı gelişmeler oldu.
İşte Amerika'daki yaklaşan seçimlerle ilgili şeyleri gördük. Yani her şeyin sanki daha da hızlandığı bir süreçten geçiyoruz.
Evet, yani bu zamanın gerçekten hızlandığı. Hani derler ya, şelaleye yaklaşınca su hızlanırmış diye. Yani dünyanın şelaleye yaklaştığı zaman mıdır? Nedir bilmiyorum ama olaylar çok hızlandı. Öncelikli olarak menfur saldırıda şehit olan insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz.
Evet, Allah'a
yaralılara
rahmet
şifalar diliyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü sinsi, kötü, niyetli insanların yani zihninden geçeni de ortaya koyduklarında amellerini de kendilerine çevirsin diyelim.
Evet.
Böylece bu konuyu kendi içerisinde değerlendirdim. Çünkü gerçekten sembol anlamında baktığımızda enteresan bir sembol. Yani Türkiye'nin savunma sanayisi içerisinde TUSAŞ'ın yeri.
Evet.
Ondan sonra BRICS'in yapıldığı şehrin adı Kazan.
Kazan.
Saldırının yapıldığı
Kazan.
İlçenin adı Kazan. Kahraman Kazan gerçekten.
Darbe teşebbüsünün
tezgahlandığı
yer. Tezgahlandığı,
yani yönetildiği dolayısıyla yer. Burada baktığında hani günümüz özellikle bu şeyde de yani Yahudi jargonunda da böyle sembollerle mesaj verme, sembollerle yaşama, onlarla şey kısmı var ya. Yani çokça sembolü bir arada gördüğümüz bir hafta oldu. Çok şükür ki milletimiz dirayetli bu anlamda. Çok hızlı bir şekilde yani onların yapmak istediği ilk o görüntülerin yayınlanması haricinde toplumda bu anlamda herhangi bir şey olmadı ki o görüntülerin yayınlanması da yani tam bir acizliktir. Çünkü hatırlarsanız 11 Eylül olaylarında İngiltere'de de şey olmuştu. Bir tane görüntü görmedik.
Evet.
11 Eylül olaylarında o uçakların çarpmasının dışında bir tane
hiçbir şey yok.
Ceset görmedik, ateş görmedik, o görmedik, bu görmedik. Dolayısıyla burada daha öğrenmemiz gereken çok şeyin olduğunu gösteriyor. Yani bunları öğrenmek için yaşamayalım böyle hadiseler ama dünyanın yaşamış olduklarının en azından nasıl yönetiyorlar konusunda biraz daha ders çalışmamız gerektiği
burada
de ortaya çıktı.
Şey vardı, bugün konuştuğumuz bir konu vardı. Bu görüntülerin hiçbirini ben görmedim Ünsal Bey şey olarak.
Ben o sırada
zaten
televizyonun karşısında olduğum için
falan,
çok hızlı hemen gördüm. Yani defaatle döne döne gösterdiler.
Yani şey değildi. Şöyle bir gerçeklik ortaya çıktı. Maalesef. Herkesin elinde cep telefonu ve bir şeyi, fotoğraf, olay neyse onu görüp kendi sosyal medyasında paylaşmak gibi bir artık tedaviye muhtaç bir durum var. Yani neticede Yeşilay Başkanı Sayın Mehmet Dinç de bu konulara eğiliyor. Yani sosyal medya bağımlılığı. Dolayısıyla insanlar bir şeyle karşılaştıkları zaman artık düşünme yetisini kaybediyor. Onu paylaşmak ve çok hızlı bir şekilde paylaşma arzusu ortaya çıkmış durumda. Bu nasıl önlenir, nereye varır bilemiyorum maalesef.
Valla buna teşhircilik mi dersiniz, kendisini insanların gördükleriyle varlığını o şekilde mi ortaya koyması dersiniz, ne derseniz deyin ama tedaviye muhtaç bir tarafımızın olduğu gün gibi ortada. Yediği yemeği paylaşan, yani giydiği kıyafeti paylaşan, ailesine ait çok özel şeyi sende kalması gereken paylaşan. Bunların hepsinin oturup değerlendirilmesi gerekiyor. Kimseyi kınamıyoruz çünkü kınadığımız şeyin başına gelmesinden
maalesef
Allah'a
böyle
sığınırız.
Bir gerçeklik var.
Öyle bir şeye
yani.
Geliyoruz. Şimdi burada yani baktığımızda aslında çok enteresan şeyler de oluyor. Yani. Özellikle Türkiye'nin ödemeler dengesi anlamında yani ihracatta zorlandığımız bir dönemde yabancı para kaynağının girmesine nispeten zor olduğunu düşündüğümüz bir dönemde Merkez Bankası rezervleri rekor üzerine rekor kırıyor. 159 milyar dolara geldi. Yani geçen haftayla karşılaştığımızda 2 milyar dolarlık artış var. Kur korumalı mevduat azalmaya devam ediyor. Döviz tevdiat hesaplarında hafif bir artma var ama kur korumadaki erimeyi karşılamıyor. Kur korumalının gayrimenkule gittiği, arabaya gittiği çok netleşti artık. Özellikle faizin indiği zaman gayrimenkul fiyatlarının yükseleceği ile alakalı insanlardaki beklenti zaten geçtiğimiz 2-3 ayda gördük yani. Otomotiv ve gayrimenkulde banka desteği olmamasına rağmen inanılmaz bir hareketlenme var yukarıya doğru. Dolayısıyla bu da insanların gayrimenkulü, otomobili hala bir yatırım aracı olarak değerlendirdiğini gösteriyor.
Fiyatlarda değil, talepte artış var.
Fiyatlarda evet. Değil. Fiyatlarda tam dersin. Hatta bazı şeylerde geri çekilişler var.
Evet.
Özellikle mesela bir televizyon programcısı özellikle oraya sürekli dikkat çekiyor. Daha önceden ucuz kaynakla kredi elde edilmiş dönemdeki özellikle Bodrum gibi yani Muğla gibi sayfiye şehirlerindeki gayrimenkul fiyatlarının reel olarak da geriye geldiği, nominal olarak da geriye geldiği artık gün gibi ortada. Niye? Çünkü o gayrimenkulleri alan insanların yani ilelebet gitmiyor o işler öyle. Bir yerde likitte sıkışıklığı olduğu zaman geçmişte yapmış olduğunuz şeylerin bir yerden acısı çıkıyor. Dolayısıyla o gayrimenkullere bazı şeyleri likitte etmeleri gerekiyor. Aynı anda piyasaya kuraldır. Aynı anda birden fazla ya da gereğinden fazla arz olduğu zaman fiyat otomatik olarak geriye gelir. Fiyatların arttığı yerlenmesi çok enteresandı. Mardin. Mardin'de ne oluyorsa onu bilemiyorum. Birisinin çıkıp onu bir yorumlaması lazım. Yani reel olarak artışa devam eden illerin başında Mardin geldi.
Tarihi bölümde artıyorsa
çok onu bilmiyorum. Sadece istatistik olarak böyle hızlıca özellikle yani bu ucuz kredi döneminde rağbet gören bölgelerdeki gayrimenkul fiyatlarıyla alakalı bir analizi okurken yani gözümün Mardin geldi. Başka neresi vardı bilmiyorum ama o dikkatimi çekmişti. Yani hatta sordum. Mesela niye Mardin? Mesela hemen yanı başında Urfa'da tam tersi etki var. Urfa'da da fiyatlar artmıyor. Ama Mardin'de fiyat artmış. Evet, bir başka asgari ücretle alakalı lüzumsuz bir tartışma mı başladı? Ya da lüzumlu da biraz böyle beklemediğimiz bir gündem olarak
şimdi, mı oturdu? Şimdi şu asgari ücretin tartışılmasından endişe duyuluyor. Burada da yapısal bir sıkıntı var. O da yapısal sıkıntı derken kastettiğim ticari ahlak. Bunun konuşulması bile, asgari ücretin konuşulması bile birilerini fiyatları artırmada bir fırsat, bir tetikleyici unsur olarak algılanıyor. Olumsuz tarafı o. Tabii şu bir gerçek, şimdi içinde bulunduğumuz koşullara bakıldığı zaman yani şeye göre şeyin açlık sınırının 20 bin lira gibi bir seviyeye geldiği bir dönemden geçiyoruz. Ve geçtiğimiz Temmuz ayında asgari ücret artışına ilişkin beklentiler karşılık bulmadı. Artış olmadı. Dolayısıyla yılbaşındaki asgari ücret oldukça belirleyici hale geldi. Tabii asgari ücret yılbaşından önce belirlenecek ama yani ilk maaşta Şubat'ta alınacak. Hatta bazı şirketler ilk 10-15 gün içerisinde ödüyor. Ayın sonunda tam net olarak ödeme yapmıyor. Ama daha konuşulması bile sıkıntı oluşturdu. Tabii asgari ücret acaba mevcut yani insanların beklentisi ve ihtiyacı mevcut enflasyon oranında artırılmasına yönelik bir beklenti var. Ama Merkez Bankası'nın da yani asgari ücretteki artışın gelecek 2025 içerisindeki beklenen enflasyona göre dengeli bir şekilde olacağı yönünde ki Merkez Bankası Başkanı'nın da Amerika'da yaptığı bir konuşmada %25'lik bir asgari ücret artışına göre kendilerinin politika olarak konumlandığını ifade ediyor. Aynı şey Mehmet Şimşek'e soruluyor bakan olarak ama o da net bir şey söylemiyor. Normal prosedürü anlatıyor. Bir şeyde de herhangi bir ifadede bulunmak istemiyor. Yani asgari ücretin belirlenmesinde üç taraf var. İşveren tarafı, işçi tarafı ve devlet. Bakalım nereye varacak diye.
Şimdi işçi tarafının bir açıklaması vardı. O çok enteresan geldi. Ne açıklanırsa razıyız gibi bir açıklama vardı. O da yani çoktan beri duymadığımız bir yaklaşım. Ya burada bir realite var. Yani özellikle her sene şu tartışılır. Asgari ücrete yapılacak zam sadece asgari ücrete kalmıyor. Bütün ücretler aslında belirliyor. Evet. Yani burada şeye baktığımızda henüz daha mecliste tartışma süreci başlatılan bütçe tasarısı ya da teklifinde %29'luk bir personel zammını görüyoruz. Yani bütçe yapılırken bile asgarisi azamisi değil ama bütün personel maliyetlerinin, buna yeni giren personel de olacaktır, başka şeyler de olacaktır. %29'luk küsuratı da var da onu hatırlamıyorum. %29'luk bir artış öngörülmüş. Dolayısıyla yani ana tartışma konusu şuydu. yaşanan enflasyon mu yansıtılacak oraya, yoksa beklenen enflasyon mu yansıtılacak? Yaşanan enflasyonu yansıtırsak yani bu işin sonu yok. O da bir enflasyon etkisi yapıyor.
Evet.
Orta bir yerde anlaşacak. Hatırlarsan size bir programda dedik ki yani ne olur enflasyon yıl sonunda 42 olursa, işte burada 25 konuşuluyorsa nerede olur diye sormuştuk. Size dedi işte orta noktayı bulurlar demiştiniz. Yani özellikle burada orta nokta bulunma arzusunda Cumhurbaşkanı'nın duruşu hep beklenir. Çünkü o son dakika yani özellikle siyasetin içinden geldiği için o psikolojiyi bilerek ilaveler yapıyor. Fakat şu an bütçe disiplini anlamında özellikle Mehmet Şimşek'in ve sadece Mehmet Şimşek değil de Mehmet Şimşek de ete kemiğe bürünmüş yaklaşım tarzının ısrarcı olacağı ve öngörülenin üzerinde bir yani öngörülen de %29, 25 ile 29 arasında bir rakamın hem asgari ücretler hem de toplam maaşlara yansıyacağı görünüyor. Bu da şu anlama geliyor. Mevcut enflasyonuna gittiğinde harcama sepeti biraz daha küçülecek. Yani refahın artacağı günlere kadar biz bu konuşmalara devam edeceğiz. Eğer de inşallah girmeyiz seçim sattım haline falan girecek olursak o zaman bütçe disiplinden bir şey kalmama riski var. İnşallah öyle bir şeye girmeyiz. Buyurun.
Evet, burada
ama o ihtimal de konuşuluyor biliyorsunuz.
Evet, o da çünkü eğer bir şey olacaksa, anayasayla ilgili bir gelişme olacaksa sandık gelecektir buna bağlı olarak. Tabii sandık geldiğinde iktidarı muhalif, özellikle muhalefet bunu bir hükümetin güven oyuna çevirecektir. Ve arkasından da çıkan sonuçlara göre bir erken seçim sandığı gelebilir. Tabii Cumhurbaşkanı'nın net 3,5 yıllık bir temiz dönem, çalışma dönemi olduğunu ciddi biçimde vurguluyor. Dolayısıyla biz yani onun satın alınması Türkiye'nin dezenflasyon sürecinde çok daha değerli. Yani herkesin ayağını ona göre uzatmasında yarar var ve bu süreyi de değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii Merkez Bankası üzerine düşen şekilde hareket ediyor. Yani sıkı para politikasını sürdürüyor. Bunun diğer ayağı maliye politikasıyla ilgili eleştiriler çok fazla. Ona ne diyorsunuz Ünsal Bey?
Şimdi orada eleştiri bitmiyor zaten. Şimdi öyle bir noktadayız ki normalde baktığında aslında bunu iktidar muhalefet diye baktığında ya daha önceden biliyorsunuz muhalefetin sesi ekonomideki karşılığı TÜSİAD'dı. Yani TÜSİAD muhalefetten daha net bir ekonomiyle alakalı özellikle ekonomik konularla alakalı net bir duruş sergilemekteydi. Hatırlıyorum TÜSİAD'ın işte asgari ücret yılda iki kere arttırılsa ne bir önerisi olmuştu 2020'de zannedersem. Şimdi o günden bugüne çok fazla bir değişiklik oldu mu? Enflasyon daha yukarıda olduğu için insanların özellikle dengeye gelmesi açısından bir şey var. Yani Mehmet Şimşek'in politikalarını ya da önerdiği şeyleri en çok destekleyenlerin başında bir yandan da TÜSİAD geliyor. Niye? Evet. Çünkü aynı ekolden geliniyor. Ortodoks, işte heterodoksu unuttuk çoktan. Nurettin Nebati'nin kulakları çınlasın. Bizim dilimize bayağı bir yerleştirmişti heterodoks iktisat politikalarını.
Epistemolojik.
Epistemolojik kopuşu girmiyoruz şu an kopmayalım.
Dolayısıyla... Bu arada bu asgari ücret artışıyla ilgili şöyle bir eleştiri var Ünsal Bey. Bu yıl eğer yılbaşında beklentinin üzerinde asgari ücrette artış yapılmayıp ikiye bölünüp Temmuz'da yapılmış olsa fiyatların olumsuz etkilenmesi daha az olurdu diye bir eleştiri var. Bilmiyorum katılır mısınız? Bu TÜSİAD'ın şeyiyle de uyuşuyor.
Ya bu işte yaklaşım tarzı itibariyle baktığımızda şimdi ortak akılda gelinebilecek bir hadise. Yani şimdi enflasyonun olduğu yerde bütün dengeler bozuluyor. İnsanlar mutsuz. Yani çok kazananlar da mutsuz. Niye çok kazananlar mutsuz? Onlar da almaya doyamıyorlar. Yani aldıkça nasıl olsa zam geliyor. Dolayısıyla burada bir dengenin sağlanabilmesi için acilen bizim enflasyonla alakalı bu mücadelenin gerçekten sonuç veriyor. İşte önce 20'lere sonra da tek rakamlı hanelere geliyor olması lazım. Yoksa bütün yani ahlaki şeyler zaten yerlerde sürünüyor da hepten yerlerde sürünür endişesi var. İnsanların artık hiçbir şeyin ölçüsü yok yani. Bir şey teklif ediyorsunuz. Yani yarısını teklif ediyor. Niye diyorsun? İçimden böyle geçti diyor. Çünkü maliyetten koptu artık insanların yani zihninde bir şeyin maliyeti kaçtı. Aynı şeye benzetiyorum ben bunu. Eskiden meyvelerin, sebzelerin mevsimi belliydi. Şimdi hepsi birbirine karıştığı için yani o maliyetler ne? Ne makul olan ne? Yani hizmet sektörü bu anlamda en kopmuş olan şeylerden bir tanesi. Somut değil çünkü. Soyut olduğu için iyice, yani istenenler de, onun karşılığında karşı teklif edilenler de kopmuş vaziyette. Enflasyonun normale dönmesi için önce bizim bir maliyet diye bir bilinci kendi içimizde yaşıyor olmamız lazım. Gerçekten bizim maliyetlerimizde. Hangi maliyetlere katlanıyoruz? Onu idame ettirmek için neye ihtiyacımız var? Oralar dengelenirse politikalarda özellikle, ama şu bir realite yani, az önce yarım kaldı. TÜSİAD'a eğer muhalefet diye bakarsan, şu an uygulanan politikalara destek veren bir TÜSİAD var. Çünkü kendi düşünceleri içinde uzun vadede bunun olması gereken politikalar bu oldu. Kitapta yazan politikalar bu olduğu yönündeki destek var. Tabii bu da dengeleri bozuyor mu? Fazlasıyla bozuyor. Özellikle yani şu an parası olup onu %50'lik 60'lık faizlerde değerlendiren insanlarla parası olmayıp bir gün param olur hayaliyle çalışan insanlar arasındaki o fark giderek açılıyor. İşte onda Gini katsayısıyla açıklıyorlar. Gini katsayısı kaç oldu merak ediyorum. Bir gün inşallah birileri hesaplarda bize söyler.
Evet.
Devam edelim. Şimdi burada bu asgari ücret mevzunu konuşurken öbür taraftan da bir başka mevzu vardı. Özellikle yani Türkiye'nin dünyadan görünüşüyle alakalı, işte IMF demeyelim de Dünya Bankası'nın Türkiye'ye finansal destekle alakalı farklı açılımlar yapılabilir gibi şeyler var, izahlar var. Yani bir taraftan da Türkiye'nin dışarıdaki özellikle kurumsal yapılardaki imajında birlikte hareket etmekle alakalı, desteklemekle alakalı hususlar var. Bir taraftan siyaseten beka mevzu tartışılırken öbür tarafta kurumların bu anlamda, hele geçmişte hani şu 4 serilik kitap var ya, bir ekonomik tetikçinin hatıraları diye, orada nasıl ülkeleri borçlandırarak daha, evet, sonra yönetimlerine ve bütün kaynaklarına el konulduğu ile alakalı hususlar var. Şimdi bu dönemde borç almak, uluslararası yani sömürmeye alışmış yapılardan borç almak ne kadar akıllıcadır? Sonra detaylara bakıyorsunuz, maliyetler %9,5-10'larla maliyetlendiriliyor. İyi firmaların döviz üzerindeki şeyleri bile. Bunlar yüksek rakamlar. Uzun vadeye baktığımızda çok sıkıntılı. Hatta geçenlerde bir haber olmuştu. Özellikle bu Galata Port'u alan Doğuş grubunun satın alma esnasında kullanmış olduğu 1 milyar euroluk rakamın 3 senede 1,5 milyar euroya geldiği. Dolayısıyla artık döndürülemez hale gelip oradaki %51'lik hissesinin bankalara geçmesiyle alakalı bir süreçten bahsediliyor ki bunlar yani şunu gösteriyor. Finansı ne kadar iyi bilirse bilsin, herkesin ayarı bir kere kaçırdığında ondan sonra tutturma şansı yok. Onun için ayarı kaçırmamaya özen göstermek lazım. Yani düğmeyi yanlış iliklediğinde sök tak sök tak, o bir türlü oturmuyor. Ayar bozulmuş oluyor.
Sabahleyin bir kanallardan birinde bir ekonomi profesörünün bir ifadesi vardı. Özellikle borçluk dediniz ya Ünsal Bey. Dünyadaki borçluluk artmaya devam ediyor. Ancak Çin'den başlayan, Avrupa'da dahil olmak üzere bir ekonomik daralma var. Dolayısıyla bu borçluluğu, bu ekonomik daralma nedeniyle borçluluğun sürdürülemez bir noktaya gittiği yönünde bir eleştirisi vardı ki sanıyorum 320-330 trilyon dolar civarında bir borç çevriliyor. Eğer bu borçlar ödenemez bir noktaya gelirse dünyayı ne bekliyor? Yani ciddi jeopolitik ayrışmanın, çatışmanın şeyde tetiklenebilir mi? Veya aslında alacaklılar bir takım ülkelere bile el koyabilirler mi?
Şimdi aslında orada sorunun cevabı kendi içerisinde saklı. Ben şimdi siz bunu söylerken bir taraftan da borcun gayri safi yurt içi hasılaya olan açısından şöyle bir sıralamaya baktım. Mesela burada en yüksek ülke dünyada Japonlar gözüküyor. Yani borçluluk, devletin borcunun toplam gayri safi yurt içi hasılaya %255. Borcu kim veriyor? Tasarruf becerisi inanılmaz yüksek olan kendi insanları.
Kendi vatandaşı veriyor.
Yani ne yapacak burada yani? Devlete hacize mi gidecekler almadıkları zaman?
Kendi vatandaş sadece devlete değil, tüm dünyaya borç veriyor Japonlar.
İkinci sırada İtalya var mesela. İtalya'ya baktığımızda onlar da %134 oranında borçlu gözüküyorlar. Oraya baktığımızda mesela İtalya hala daha bütün o eski cazibesini kısmen kaybetmiş olsa dahi baktığınızda 2.2 trilyon dolarlık bir ekonomi, yani bizim iki katımızdan daha büyük bir ekonomi var orada. Nedir orada? İşte o tasarım becerisi, İşte o makina, işte belli sektörlerdeki o İtalyan markası algısı, evet, ve İtalyan şeyi, onun hala gücünü görüyorlar. Üçüncü sırada kim var? Tahmin edin, Amerika var.
Amerika.
Asıl zaten hani dananın kuyruğunu koptuğu
yer burası. Parayı onlar bastığı için onlar için sorun değil diyebilirsiniz. Basar
demiyorum
gönderir.
Çünkü BRICS'teki tartışmalardan en önemli unsurlardan bir tanesi BRICS'in kendi arasında bir rezerv para oluşturabilme konusunu tartıştıklarında Amerika'nın bütün uykuları, rüyaları kaçar. Dolayısıyla BRICS'in olmaması Amerika'nın en büyük gayreti olacaktır. Çünkü oradaki akdevellerden Çin ya da Hindistan. Hindistan bir taraftan Amerika ile birlikte hareket ediyor ama öbür taraftan da netice itibariyle yani ayrı bir güç. Yani dünyanın şu an nüfusu anlamında baktığında devasa bir gücü. Orada BRICS'ten bir rezerv para çıkarsa...
Peki Çin'in en büyük ticaret ortağı kim diye soracak olursak?
Amerika.
Peki bu koşullar altında bu ne zaman olabilir?
Olmaz çünkü yani yapılan yorumlar şöyle... Çin bu işin tadına varıyor. Yani rezerv para olarak evet Amerika'yı da eskisi kadar kullanmıyor. Çünkü her an çünkü Amerika'nın bir huyu var. Suudi Arabistan'da gördük işte. 750 milyar dolarla tek kalemde. Tamam dedi ben bunu işte bilmem ne tazminat olarak bilmem ne tazminat olarak el koydu. Sana silah satacağım dedi. Silahları gönderdi göndermedi bilmiyoruz. Dolayısıyla bunu gören Çin'in ya da benzer bir hadise yaşayan Rusya'nın rezerv para olarak Amerikan dolarını tercih ederler mi? Alternatif bir şey oluştururlar mı? Bunun cevabı altın olan ilgi alakalı. Altın fiyatları geri gelmiyor.
Evet.
Sebebi bütün dünya merkez bankalar oraya ilgi gösteriyor. Dolayısıyla burası daha çok su götürecek bir yapı. Birkaç tane daha söyleyeyim bu borçluluk oranlarıyla alakalı. Fransa'nın %110, Kanada'nın %107. Mesela ben Kanada'ya çok şaşırdım. Yeraltı kaynakları küçücük bir ülke niye bu kadar borçlu? Onu anlamış değilim. Birleşik Krallık yani İngiltere'nin de %97'lik bir payı var. Bu anlamda Türkiye gerçekten çok yani hani en kuvvetli olan yönlerimizden bir tanesi. Hala 30'lu 40'lı rakamlardayız. Yani birçok şey söyleniyor. Türkiye'nin bu tabloya baktığımda şöyle bütün makro büyüklükleri açısından baktığımda tabloda iki tane kalem var. Daha doğrusu bir tane kalem var, enflasyon.
Evet.
Yani işsizlik de eskisi kadar yüksek değil. Cari açık da eskisi kadar yüksek değil. Ama şu enflasyon belası bir şekilde bizim kurtulmamız gereken bir husus. Yoksa canımızı çok yakacak bu.
Evet, ucuz. Enflasyonla mücadele de özellikle maliye politikalarıyla ilgili eleştiriler gelirken bakanın da bir takım kayıt dışılıkla ilgili sözel yönlendirmeler veya
yazılı
mücadele.
Yazılı da yönlendiriyorlar. Bütün ödemelerin bankalardan yapması. 7 bin liraya kadar indirdiler biliyorsunuz rakamı.
İşte orada henüz yansıyan gelişmelerin bir de bu arada şeyi merak ediyorum. Aşırı kayıt dışılıkla mücadele ederken bu dediğiniz gibi bankacılık sistemi, kartlar hatta şeyler bile yani elektronik cüzdanlar falan oldukça etkili olacaktır. Orada şey daralması yanı sıra. Bu arada vergiyle ilgili aşırı uygulanamayan cezalar ve sık sık gündeme gelen aflar birlikte değerlendirirsek ne demek lazım? Mesela basit bir belediyenin işte kış bahçesi için yaptığı bir
ya şimdi bir yerden alamayınca insanlar başka yerlerden buldukları
yani
her yere saldırıyorlar.
Yani cezanın aslıyla şeyin şey gelince kaç 15 kat mı?
15 kattan daha fazla bir yani. Şey fark geldi. Yani şöyle şimdi insanlar özellikle gelir gider dengesi bozulduğunda yani ne yapacak? Devlet şunu yapıyor. Gelir gider dengesi bozulduğunda eğer gelir azsa ya para basıyor ya borçlanıyor. Borçlanmak maliyetli iş, para basmak enflasyon üreten bir iş. Enflasyon devletin işine gelir mi? Bence gelir. Niye gelir? Çünkü vergiler otomatik olarak kayıt olarak artıyor. Yani evet, reel olarak sizin o gelir elde edip etmediğiniz önemli değil. Hele bir de yani bütçeye baktığımızda gelirlerin işte 12 trilyon TL olması gereken gelirlerin 7 trilyon dolaylı vergilerden geliyorsa burada yani evet, %60-65'lik bir oran var. Dolayısıyla yani enflasyon yüksek olması sizin dolaylı vergilerinizin matrahınızı da büyüten bir hadise işte KDV'de olduğu gibi. Burada asıl benim yani dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi özellikle şu an kullanılan tedavüldeki banknotların en büyük küpürünün 200 lira olarak hala muhafaza ediliyor olması. Pazara bile giderken artık cebinizde parayla gitmiyorsunuz. Bütün pazarcılara bakıyorum post makinelerini koymuşlar.
Post makineler var.
Alın size kayıtlı ekonomiye geç işte. Daha önceden pazardan kimin ne kadarlık alışveriş yaptığını kim bilirdi? Ama şu an çok ciddi bir şekilde yapılıyor. Arkasından geliyor olması lazım.
Arkasında post cihazının arkasındaki firma kim ödüyor mu ödemiyor mu, öyle bir şey de var yani.
O da mahallenin işi yani, şimdi her şeyi işte, her şeyi vatandaştan beklemeyiz.
Sözel olarak derken kastettiğim o yani.
Fiilen uygulanmıyor mu bu? Fiilen uygulanan bir şey. Arkasında takip ediyorsun. Şu
yani
an çok kolay.
Post makinesi varsa ben nakit uzatmıyorum zaten. Kaç para olursa olsun yani.
Ben şunu merak ediyorum. Aslında orada çok özen göstermiyoruz. Ya. Mesela fiyata kaç yansıtıyorlar bunu? Sadece geçenlerde dikkatimi çeken.
Şu anda bankalar arası komisyon 3.36.
Yok, ondan bahsetmiyorum. Yani şundan bahsediyorum. Aynı üründür değildir karşılaştırmasını yapabilme şansım yok. Pazardan işte bir biber 90 lira. İşte zincir olan büyük marketlerden bir tanesinde aynı biber 60 lira gördüm. Şimdi pazardan aldığıma yani taze alıyorum mutluluğunu yaşarken o %50 farkı görünce ne oluyor diye gayri ihtiyari sordum. Yani şey anlamında da kalite anlamında da çok öyle aman aman bir fark görmedim yani. Ama sadece yutkundum yani.
Yanlış da var. Ters örnekler de çok fazla.
Var.
Pazarda 5 lira olan maydanoz markette 15 lira.
Var işte yani. Bunun mesela maliye kendi elindeki şeyle yani netice itibariyle bu satışlar gerçi şeyde yazmıyor yani. Kredi kartıyla alışveriş yaptığınızda hangi ürünü kaçtan sattığını yazmıyorlar. Ama en azından volüm anlamında, parasal büyüklük anlamında o girdi olmadan nasıl çıktısı yapacak yani. Almamışsa ona biberi nasıl satacaksın? Ya da herhangi bir şey almamışsan o ciroyu nereden elde ettin? Bir girişin olması lazım onun.
İşte oralarda sıkıntılar var. Zaten baktıkları şeylerden bir tanesi de hatta reklamlara da yansımış durumda. Post makinesinin kullandırılması, başkalarına hesapların kullandırılması, dolandırıcılık, sahtekarlık, hatta kumar tarafları da var. Bankacılıktan da hatırlıyorsunuz. En fazla mücadele ettiğimiz alanlar da buydu yani.
Evet.
Özellikle tefecilik amaçlı o yıllarda kuyumcuların tefecilik amaçlı talepleri çok ön plandaydı. Herhalde şimdi de aynı mekanizma işliyordu. Çünkü faizlerin bu seviyede olduğu bir dönemde.
Muhtemelen işliyordu ama az önce söylemiş olduğunuz şeyden devamla maliyenin tedbir anlamında baktığınızda kayıtlı ekonomi oluşturması, kaydın oluşturması noktasında mesela o para küpürlerinin artmıyor olması o bir yöntem yani onu kabul etmek lazım. Kartlı sisteme geçmek bir yöntem. Daha önceden biz burada söylemiştik. Benim mesela Azerbaycan'da gördüğüm bir şey vardı. Kredi kartıyla yapılan alışverişlerde ki KDV'nin bir kısmının kart sahibine iade edilmesiyle evet. alakalı. Yani insanları bir yerden bu kayıtlı ekonomiye sokma eskiden işte bir
alışveriş müfiş vardı.
Baş belasıydı tam bir şeydi yani.
Ama kaldırılması devletin aleyhine oldu.
Ya tamam oldu ama çok eziyetli bir işti. Yani ben şöyle bir hatırlıyorum yani. Tabii senin gibi disiplinli bir adamın böyle bütün fişleri aynı yönde. Senin cebindeki paralar bile şeyler aynı yöndedir. Yani ona eminim. Benim biraz
karışık. O kadar
karışık.
Değil Ünsal Bey.
Bilemem. Yani. Ama şu bir realite yani o eziyetli bir iş. Onun yerine tamam ben kredi kartıyla alışveriş yapayım. Orada kontrol etsin. Bu kredi kartı alışverişine gelirim ona uygun. Orada bir kontrol yapsın. İkincisi yaptığım harcamadan bana bir iade yapsın. Ve ben kredi kartıyla alışveriş yapmayı, slip almayı bir alışkanlık halinde devam ettireyim.
Evet, şimdi elektronik şey de çıktı artık slip. Slip'i alma işi de daha sonraya kaldı yani.
Evet.
Daha doğrusu istendiğinde ulaşılabilecek bir şey. Bu elektronik slip'in şu avantajı var. Yeri gelmişken bahsetmek diye yarar var. Fiili slip'i aldığınız zaman atıyorsunuz, buruşturuyoruz. Tekrar bakma şansınız yok. Ama elektronik slip'i ekstra geldiğinde şöyle bir kontrol edip nereye ne harcamışım diye otokritik yapma açısından oldukça yararlı olduğunu söyleyebiliriz.
Evet. Yani tekrar edelim. Maliye bir şey yapmıyor değil. Sadece bazen yani geçen defaki şu kredi kartlarının alınacak 750 lirayla alakalı mevzuyu konuştuğumuz için tekrar girmiyorum buraya ama bazı şeyleri yaparken iyi yaptığınız şeylerin yanında iletişimini ya da ön hazırlığını yeterince yapmadan yapılan şeyler onlar sakata getiriyor. Yani şu bir realite. Başarılı olmalarını istemekten başka çaremiz yok.
Evet.
Yani maliye politikasıyla, para politikasıyla enflasyonun aşağı çekilmesinden hiçbirimizin karı yok. Yani şey, enflasyon yukarıda kalmasına, hiçbirimizin karı yok, aşağı gelmesini istiyoruz. Dolayısıyla başarılı olmasını canı gönülden istiyoruz. Allah bu konuda bu işi yapanlara dirayet versin, basiret versin. İnsanlarımız da bu anlamda, yani bugünün menfaatinin uzun vadede eğer bizim aleyhimiz olacaksa, orada da dirayet ve basiret isteyelim. Başka çünkü aklıma bir şey gelmiyor. Sizin gireceğiniz konu var mı? Ben sadece bu Çinli otomobil firmalarının Türkiye'ye gelişiyle alakalı Manisa'dan sonra bir de Samsun'a yol göründü. Yani başka bir marka da BYD şeye gelmişti, Manisa'da fabrika kurmaya karar vermişti. Şimdi Chery'de Samsun'da fabrika kurmasıyla alakalı bir şey yaptı. Yani stratejik anlamda baktığında evet, ulaşımın kolay olduğu, deniz yoluyla transferin kolay olduğu yerler. Yani sadece Türkiye'yi hedeflemediklerini oradan anlıyorsunuz. Yani seçilen yerler çok böyle öylesine yerler değil. Yani liman,
evet,
yurt dışı ihracatı kolay, evet, olan. Yani evet, Türkiye değil de Avrupa'yı hedefliyorlar sanki.
Evet.
Öyle bir,
evet,
onu görmek lazım.
Şu da var. Biz Çin'e karşı dezavantajlı durumdayız. Yani yoğun ithalat neredeyse 10 kat kadar bir fark var. Dolayısıyla bizim bunu bertaraf edebilmemiz için, eğer Çin'den biz o malları ithalatı yapmak zorundaysak, bir kısmı ham madde şeklinde zaten. Dolayısıyla bizim Çin'le ticaretimizi dengeleyecek bir şeyler yapmamız lazım. Ya yatırımların bir kısmını buraya getirteceğiz. Bizim orada yatırım yapmamız şu anki finansal durumumuz itibariyle zor. Oradan ne kadar turist geliyor ona ilişkin bir bilmiyorum istatistik olarak. Yani onlardan biz de para kazanmamız lazım. Benzer şey Rusya'yla da yaşıyoruz. Bu doğalgazdan ötürü, enerji alımlarından ötürü aleyhimize bir cari denge söz konusu. Onu işte bir takım mallar satarak dengelemeye çalışıyoruz. Ama hala çözebilmiş değiliz.
Sizin söylediğinizi teyit etmek istiyorum. Çin bizim toplam ithalatımızın %13'ünü oluşturuyor. Yani rakam olarak da baktığımızda ben onu söyleyeyim. 41 milyar dolarlık bir şeyimiz var. Onun karşılığında bir eksportu bulmam lazım. Export ülkelere göre bir değerlendirme. Çin nerede diye bir bakacağım. Müsaade edin. Yani o dediğiniz onda birler, ya 41'in yanında bizim Çin'e sattığımız 4'e indim, 3'e indim. 3 milyar dolar.
Hiçbir şey. 10 kattan kocaman da fazlaymış yani, demek ki.
Dolayısıyla biz burada ya stratejik anlamda evet, Çin'in buraya gelmiş olması, bu anlamda Çin'e ihracat yapabilecek miyiz? Hayır, yapamayacağız. Çin bize ihracat yapmaya devam edecek.
Buradan ihracat yapacağız en azından. Burada bir katma değer,
evet,
oluşacak.
Evet, burada bir katma değer oluşacak. Lazım. Yani o anlamda bakmak lazım. Burada da bizim ihracat açısından hala en gözde ülkemiz Almanya. Almanya'ya da ne hikmetse bir yıldızımız son zamanlarda bir türlü istenen şeye gelmedi, kıvama
evet,
gelmedi.
Özellikle Gezi Parkı'ndan beri
Gezi Parkı, son bu şey mevzuları, işte bu Türkiye'nin İsrail olan tutumu,
evet,
onların bu konudaki tutumları enteresan bir şekilde, yani hani şey diyor ya, işte 3 tane Yahudi devleti kuruldu. Almanya'yı saymıyorlar da, ama Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yani o yolda bayağı ciddi mesafe kat etmiş. Çünkü o yaşamış oldukları travma nasıl bir travmaysa, nasıl bir korku yaşatmışlarsa, şu an İsrail'le alakalı en ufak bir olumsuzluk söylemeyecek durumda değiller. Onların da zulmü artarak devam ediyor. Allah onların da zulümlerini başlarına geçirsin diyeyim. Bugün neyse, beddua okuyasım geldi bir de.
Yani sıkıntılı bir hafta geçiriyoruz. Bir tarafta bunlar ülkemizde terör olayı yaşanırken Gazze'de de rakamlar yükselmeye başladı.
Gazze'de, Lübnan'da,
yani
her yerde.
Yani bir çırpıda yüzün üzerinde insan katlediliyor. Bu da şudur, artık binalarda değil, çadırlarda oturan insanlara saldırılar var. Yani akıl alır gibi değil yani.
Çadırlara baş verin. Çadırlarda olan insanları kaçırıp onları öldürme. Yani çünkü orada şimdiden şeye başladılar. Yani daha savaşın şeyinde yerleşim yerleriyle alakalı,
evet,
hırsızlıklar başladı gene.
Evet.
Yani yerle bir etmişin insanların acısının üzerinde, nereye hangi şehri kuralım, nereyi bilmem ne yapalım tartışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Onun için bu da bir realite. Diyecek de bir şey yok.
Evet.
Evet, zamanımız ilerliyor. Devam edelim isterseniz. Kaç dakikamız kaldı?
Borsa, döviz, petrol, enerji, petrol deyince bu arada bir enerji firmamız yurt dışı kaynaklı yatırım için 1 milyar dolarlık bir kredi temin etti. O da kayda değer bir ekonomi tarafında gelişme olarak.
Firmanın ismini de söyleyeyim. Biz burada kimsenin reklamını yapmıyoruz. En azından insanlar hangi firma olduğu konusunda net de bir şey koysunlar.
Evet. Enerjisa. Dolayısıyla sadece elektrik üretimi tarafında değil, dağıtımında da etkili bir firma ve iyi bir yatırım. Neticede enerjideki atılan her adım, her yatırım bizim enerjiye ödediğimiz faturayı azaltan bir etkisi var. Hele hele sürdürülebilir enerji ise rüzgar, güneş, jeotermal, bu daha da önem arz eder hale geliyor.
Şimdi trende baktığımızda Nisan'da 90 dolarlar seviyesinde olan Brent petrolü şu an 70'li dolarlar, 74-75 dolarlar seviyesinde olması bizim lehimiz olan bir hadise. Neresinden baksanız yukarıdan aşağı baktığınızda oradaki işte 15 dolarlık bir fark, biraz daha yuvarlayın, işte ciddi bir rakama tekabül ediyor bütçe denkliği açısından. Yani bu açıdan petrol fiyatlarının burada olması bizim gibi petrol, net petrol ithal eden ülkeler açısından oldukça lehimiz olan bir hadise. Cari dengeyi bu anlamda koruyabiliyor. Söylemiş olduğunuz özellikle bu altındaki artış, yani altınla alakalı ilgi alaka devam ediyor. Yani şöyle grafiğine baktığında böyle tatlı bir meyille, 15-20 derecelik bir meyille altın yükselmeye devam ediyor. Orada ons altının fiyatına baktığımızda 2700 dolarları. Burada da tepe noktalar 2750'lere yakın olmuşuz. 2747-48 gibi bir rakamı gördük. Ama tepe noktasında, yani bugün şey vardı, altın geriye geliyor, altın düşüyor diye ben bir baktım, ben de merak ettim altın nasıl düşüyor. Düştüğü falan yok yani.
Evet.
Aynı şey yapıyor yani. 2747 dolardan 2719 dolara düşmüş. Bunu düşme olarak algılıyor. Ama genel trende baktığınızda hala yükselmeye devam ediyor. Özellikle bu BRICS'ti, başka mevzularda Amerikan dolarının rezerv para olmasıyla alakalı bir endişeler varken altın devam edecek. Çünkü merkez bankaları altın almaya devam ediyor. Onun net görüyoruz. Dönüp borsaya baktığımızda yani borsa maalesef yani o düşüş trendini henüz daha kırabilmiş değil. Tam tersine düşüş trendi devam ediyor gibi. Şimdi buralarda insanlar şu tedirginliği yaşıyorlar. Özellikle bu işin amatörü olanlar, vakti zamanında çıkmamış olanlar artık çıkayım daha aşağı gelecek düşüncesiyle yani satıp zararlarını realize ediyorlar. Borsa enteresan bir yer. Burada ettiğiniz zararı başka yerde telafi etme şansınız yok. Ama burada ettiğiniz zararı eğer daha riskli kağıtlarla, daha riskli hisselerle değiştiyseniz zararınız katlar. Yani geçenlerde bir istatistik gördüm. Yani birkaç yıl içerisinde parasının tamamını kaybeden insanların haddi hesabı yok. Şu an profesyoneller de kaybediyor. Yani bizim gibi finanstan gelen insanlar da böyle hiç gözünün yaşına bakmıyorlar. Testere giderken de koparıyor, gelirken de koparıyor. Onun için yani burada çok böyle para kaybediyorum diye hayıflanmaya gerek yok. Para kazananlar da çok sevinmesinler. Burada kaldığı sürece o testere onların da bir taraflarını doğrar. Kim hariç? Ölü kıvamındaki yatırımcılar hariç.
Evet.
Hani o tasavvuftaki gassal elindeki meyit benzetmesi var ya. Eğer bu alanlara yatırım yapıyorsanız, doğru sektör, doğru hissesine, doğru firmayı tespit ettiyseniz gassal elindeki meyit gibi sakin bir şekilde bekleyeceksiniz. Her böyle çatırtıya patırtıya hareket etmeyeceksiniz. Ederseniz testere olur, testere koparır. Giderken koparır, gelirken koparır. Dolayısıyla burada da borsada değmiş olalım. Yani şu an yükseliş trendi henüz başlamış değil. Ama düşüş noktasına da baktığımızda artık yani belli bir noktalara geldi. Artık insanlar buradan şey oluşuyor. Bizi ilgilendiren tarafı neresi? Biz halka arza hizmetlerine, evet, danışmanlık hizmeti verdiğimiz için o süreç devam ediyor mu? Biraz böyle heyecan kırılmakla beraber hazırlık süreci uzun bir süreç olduğu için.
Evet.
Yani buradan kayıt sermaye sistemine giriş, şu an randevuları ne zamana veriyorlar?
Mart ayı sonraya veriyorlar.
6 ay sonrasında.
Mart'a veriyorlar.
Dolayısıyla şu an evranınızı teslim ettiğinizde yani SPK'nın kendi şey içerisinde, iş planı içerisinde size 6 ay sonra diyor ki 6 ay sonra ben bunu inceleyebilir hale geliyorum. Yani sonuçlandırabilir
kurula
hale geliyor.
Kurula sokabilirim, hı-hı, diyor.
Dolayısıyla yani hazırlık süreci uzun olduğu için insanların bu anlamda uzun vadeli plan yapıyor olması lazım. Yoksa ben bugün karar verdim, şartları da tutturuyorum, yarın halka açılayım. Yok böyle bir şey.
Evet.
Mümkün değil böyle bir şey. Dolayısıyla borsa açısından özellikle uzun vadeli, maliyetsiz kaynak ve kurumsallaşma anlamında da çok da değerli bir yer.
Disipline etme adına firmayı.
Yani mevzuatımız bu anlamda dünyada geri kalan mevzuatlardan değil. Uygulama noktasında zaman zaman böyle özellikle küçük yatırımcıların çokça şikayet ettiği spekülatif hareketlere, manipülatif hareketlere o da yani mücadele ediliyor ama maalesef yok denemez, var onlar da. onları da yaşamaya devam edeceğiz. Dünyanın her tarafında var. Evet, evet, bir hızlı bir son kısmını bayağı bir yani hızlandırdım. Siz tamamlayın. Bundan sonrasında konu başlığı itibariyle.
Kapattım.
O zaman bakayım notlarıma, bir bakayım söylenecek bir şeyler vardı da atladık mı acaba? Eğer onlar yok ise tamamlayıp şey yapalım. Evet, Brix'e değindik. Brix'e biraz değinirim diye düşüncem vardı. Tamam, bu kadar kafi. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce haftalık gelişmeleri anlatmaya çalıştık. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.